Eski bir Texas fıkrasında öğretmeni Bilbo'ya sorar. Eğer 12 koyunum olsaydı ve biri çitin üzerinden atlayıp kaçsaydı kaç koyunun kalırdı? Bilbo cevap verir. Hiç kalmazdı. Pekala der öğretmen. O zaman sen kesinlikle çıkarma yapmayı bilmiyorsun. Olabilir der Bilbo. Ama koyunlarımı çok iyi biliyorum. Bugün yatırım konusunu konuşacağım. 2024 yılında paranızı katlayacak kripto paralar, hisseler, şirketler diye bir listem yok. Loto toto numaralarını rüyalarda söyleyen aksakallıyla da henüz karşılaşmadım, tanışmadım. Benim yatırım konusunda ilgimi çeken daha çok davranışlarımız aslında. Özellikle son zamanlarda sosyal medyada da sık sık gördüğüm içeriklerde konuşulan işte okulda bize para konusunu, yatırım konularını öğretmiyorlar. Çünkü zengin olmamızı istemiyorlar ve sisteme köle yetiştiriyorlar. Gibi gibi Illuminati, dünyayı yöneten ailelere kadar gidecek muhabbetler çok ilgi alanım değil. Ama doğru olan bir şey varsa evet, o da ailelerimizde veya okullarda paraya dair pek bir şey öğretilmediği. Muhtemelen onlar da bilmiyordu zaten. Bir tek şey vardı galiba, azıcık işte finans, para yönetimi öğrenelim diye harçlıkların günlük değil de haftalık verilmesi olayı. Kendi okul zamanlarımdan hatırlıyorum. Çocuklarınıza işte böyle harçlıkları günlük değil haftalık verin ve böylece de paralarını yönetmeyi öğrensinler. Gibi gibi ebeveynlere verilen ufaktan tavsiyeler. Şimdi okullarda finans öğrenmiyoruz. Para konusunda çok eğitilmiyoruz. Orası doğru ama şöyle bir düşündüm, hani öğrensek nasıl olurdu diye. Düşünsenize böyle oturup okulda son 10 senedeki şirket hisselerinin hareketlerini grafiklerle inceleyip ilerisi için bir öngörü oluşturmaya çalışmak falan. Yani okullarda böyle bir ders olsa müfredat nasıl olacak? O da bir diğer soru. Ders notu olarak da şey yapılsın mesela. Parasını en çok katlayan tam not alıyor ve böylece en çok kazanandan en çok kaybedene kadar sıralamayla puan veriliyor falan. Hayal ettim de aslında eğlenceli olurmuş gibi. Harçlıkları da zaten haftalık alıyorduk. İşte alabileceğimiz risk oranında atıyorum %20'sini yatıracaksın haftalık harçlıktan. Bu her gün şey vardır ya, kahve alma, onunla yatırım yap, Apple hissesi al falan diyenler gibi. Bir de böyle simitin yanına ayran alma, onun yerine Microsoft hissesi al diye lise muhabbeti yapışımız canlandı gözümde bir. Bu arada var ya, o zamandan başlasak iyi kazanmışız ha. Neyse hayal gücümüzde eğlenceli şeyler çıkıyor da biz yine gerçek dünyamıza dönelim. Şimdi 20 yaşında oturup da 30 yaşına kadar 10 yıllık yatırım planı yapıp bunu hayata geçirip sonra da ekmeğini yiyen kitlenin çok az olduğunu düşünüyorum. Yani en azından ben henüz öyle bir kitle görmedim. Genelde aslında işte bu emeklilik var, ben işte hayatım boyunca ekonomik olarak bir işe mi bağlı olacağım? Böyle kaç yaşına kadar çalışacağım? Yok, ekonomik özgürlük, para eşittir zaman, para kazanılır ama zaman kazanılmaz. Biz zamanımızı ne kadar değer biçiyoruz gibi şeyleri düşünmeye başladığı bir yaş aralığı oluyor. Ve bu da tabii ki daha üniversitenin bile ilk yıllarında olup da böyle hani iş hayatına henüz atılmadığımız bir yaş olan 20'lerin başında olması pek mümkün değil. Yani o aralar biz daha çok çalışarak zengin olacağımıza inananlardınız genelde. Gerçi hani şimdi şöyle bir durum var. Şimdi zenginlik işte evim olsun, arabam olsun, biraz sosyal aktivitem olsun, çoluğun çocuğun geleceğine yatırım yapabileyim, yılda 1-2 de farklı ülke göreyim derseniz aslında o çalışarak da mümkün ama maalesef Türkiye'de değil. Yani bizim insanımız parasını ve geleceğini daha da fazla düşünmesi gerekenlerden. İşte bu kafa kimimize 30'da, kimimize 40'da ya da 50'de geliyor. Ve bu kafa gelince de bugünü düşünmekle kalmayıp böyle işte 5-10 sene sonra ya da hazırlık yaparken buluyorsunuz kendinizi. İşte kimimiz ev alıyor, kimimiz arsa, kimimiz Bitcoin ya da işte Microsoft hissesi, her neyse. Şimdi alalım. Güzel de yani bu kafa gelir gelmez yeni güncellememize otomatik finans bilgisi güncellemesi gelmiyor elbette. Ve birçoğumuz cahilliğimizde kalıyoruz ortada. Tamam, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp diyerek öğrenmeye çalışalım diyelim. Ve orada da yok işte tahviliydi, temettütüydü gibi daha önce duymadığımız kelimeler havada uçuşunca önce bazı kelimelerin ne olduğunu araştırmak gerekiyor. Zaten yatırım finans işlerine böyle hızlı yoldan parayı bulayım, kolayca para kazanalım diye girenler için hani Google'a gideyim, kelimelerin anlamlarına bakayım, hissesini alacağım şirketin gelir tablolarına bakayım, white paper'ını okuyayım falan hiç olacak iş değil. Parayı kolay yoldan kazanmak isteyen parasını değerlendirme yollarını öğrenme kısmının zorluğuna gelebilir mi? Yani dolayısıyla gelemez tabii ki. İşte bir kısım da burada elenince geriye de neymiş bu iş diyenler kalıyor. Ben de bu işe merak salmaya önce 27 yaşındayken o zamanlar tanıdığım böyle 29 ve yaş üstü arkadaşlarımın aldığı hisseleri anlatmalarıyla merak salmıştım. Ama ilgi seviyem böyle birkaç yıl merak aşamasında kaldı. Şimdi de yavaş yavaş bir şeyler öğrenmeye devam ediyorum. İşte bu sürecim devam ederken de en azından anlatmaya değer ilgi çekici bulduklarımdan bahsedeceğim biraz size bugün. Yatırım deyince aklınıza ilk gelen isimlerden biri Warren Buffett'ın şöyle bir sözü var. Karar vermek için tüm gereken sağlam bir düşünsel yapı ile bu yapının duygular tarafından yıpratılmasını önleyecek bir yetenektir diyor Warren Buffett. Yatırım konusunda benim ilgimi çeken birazcık bu kısım aslında. Yani paramı nasıl ikiye katlarıma fokuslanmaktan ziyade hakkında öğrenmeye çalıştığım burası daha çok. Çünkü bu yeteneği zaten elde edebilirseniz gelirlerinizi katlamak zaten bunun bir sonucu olacak. Ama yola hani böyle gelirlerimi katlayayım, bir koyayım, üç kazanayım bile çıkınca işler biraz orada karışıyor gibi. Çünkü bu zihniyette başlayanlarda daha çok bu yetenekle ilgilenmedikleri için en iyi kazandıracak hisse listesi veren insanları aramakla yola çıkıyorlar. Hani yanlış anlaşılmasın, destek almak, etraftaki fikirleri duymak, bir danışmanlık almak önemli ama onları böyle kendi akıl süzgecinden de geçirerek alıyorsanız, çünkü diğer türlü şey gibi oluyor bu, hani bir odada konuştuğunuzu, söylediğiniz dili bilen hiç kimse yoksa sizin o dili bildiğinize ve konuştuğunuza herkesi inandırabilirsiniz. En azından dilin uydurma olduğunu bile anlayacak temel bilgiye sahip olmakta fayda var. Özellikle hisse senedi konusunda böyle kimilerimiz annelerimizden babalarımızdan duymuştur, hani hisse senedi işçileri falan kumar derler. Tabii ki aklımıza ve mantığımıza dayandırmadığımız her türlü şeyin kumara dönmesi de çok kolaydır. Mesela şey sorusuyla başlayayım. Akıllı yatırımcı kime denir? Böyle bir soruya nasıl cevap verirdiniz mesela? Hani piyasada zamanlama yaparak ne zaman düşüp ne zaman çıkacağını önden tahmin eden midir, yoksa riskini en az tutan mıdır? Ya da YouTube 2024 yılı kazandıracak hisse senetleri diye aratıp ilk videoya tıklayan mıdır? Veya bir şirket hissesi aldıktan sonra şube şube gezip çalışanlar işlerini yapıyor mu diye kontrol edip yapmıyorsa uyaranlar mıdır? Bizzat Akıllı Yatırımcı adlı kitabın yazarı Graham için akıllı yatırımcı kötümserlerden alıp iyimserlere satan bir realisttir diyor. Piyasa diyor, gerekçesiz kötümserlik ile sürdürülemez iyimserlik arasında sallanan bir sarkaçtır. Ve gerekçesiz kötümserlik dediği işte hisse senetlerini çok düşüren durum, sürdürülemez iyimserlik dediği de hisse senetlerini çok yükselten duruma deniyor. Yine Graham, akıllı yatırımcı olmak için öyle IQ'nuzun uçmasına kaçmasına da gerek yok. Yani üstün bir zekaya gerek yok. Bu konu sadece sabırlı, disiplinli ve öğrenmeye hevesli olmak demektir diyor. Yani bu iş beyinden de çok bir karakter özelliği diye de ekliyor Graham. Newton'un bu yatırımla ilgili hikayesini belki duymuşsunuzdur. 1720 yılında Newton'un elinde South Sea Company hisse senetleri var. Ve Newton hisselerin düşeceğini hissederek hisselerini elden çıkarıyor. %100 de bir kazanç sağlıyor bu arada. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Ama sattıktan sonra hisseler yükselmeye devam ediyor. Düşünsene, karşınızda bir hisse senedi var. %100 bir kar almış olmanıza rağmen zamanında sattığınızın da çok üstüne çıkıyor. Ve insanlar sizin aksinize kazanmaya devam ediyor. İşte burada realist bir akıllı yatırımcı bunun sürdürülemez bir iyimserlik olduğunu fark edip piyasada kalabalığın sesiyle gaza gelip alım yapmaz. Peki gök cisimlerinin hareketlerini hesaplayabilecek zekasıyla ünlü fizikçimiz ne yapıyor? Tabii ki alım yapıyor ve hisselerin düşmesiyle ilk satışından kazandığı paranın da fazlasını kaybediyor. Fıkradaki koyunlar gibi. Sağlam bir düşünsel yapıya sahip olmamızın önemi aslında beynimizin de bazı durumlarda bize yardımcı olmaması. Nörobilimcilerin araştırmasına göre bir olay arka arkaya 2-3 kere tekrarlandıktan sonra insan beyninin bazı bölümleri otomatik olarak bunun yinelenmesini bekler. Eğer yinelenirse doğal bir kimyasal olan dopamin salgılanır. Bu nedenle bir hisse senedi birkaç kez arka arkaya yükselince siz bunun süreceği beklentisine girmenize neden oluyor beynimizdeki bu bölümler. Bu beklenti de bir hissenin düşüşe geçmeden önce alım yapıp bir kayıp yaşamanıza sebep olan şey. Bir de işin piyasa inerkenki kısmı var. Psikolog Daniel ve Amos parasal kaybın acısının eşdeğer bir kazancın getireceği sevincin iki katından daha yoğun olduğunu söylüyorlar. Yani atıyorum 10 bin lira kazandınız diyelim. Elbette tabii ki mutlu oluruz. Ama 10 bin lira kaybedersek bunu mutluluktan çok daha yoğun bir acı olarak hissederiz. İşte bu da bize piyasa düşerken panik satışı yaptıran duygu. Yine düşen piyasada zarar büyük değilse hani satış bir avantaj olabilir elbette, ama piyasa daha da düştüğünde ve alım açısından uygun bir fiyat aralığına geldiğinde dahi bu hissettiğimiz yoğun acı nedeniyle bir alış yapmamayı tercih ediyoruz. Ve bu durumda da ucuz hisse senetlerini kaçırmamıza sebep oluyor. Yani aslında piyasanın düşmesi bir fırsat demektir. Yani indirim gibi düşünün. Almak istediğiniz şirket hissesine %50 indirim yapılmış. Ya olaya böyle bakabilsek aslında hepimiz atlarız. Ve yine fiyat eski haline geldiğinde satıp kar ederiz. Ama işin içine kaybın acısı gibi faktörler girince ve piyasa düşüşünün de verdiği kötümser bakış açıları da girince sonuç olarak biz ne piyasa düşerken ne de piyasa çıkarken kazananlardan oluyoruz. Bir diğer yatırım konusundaki muhabbet de şey, biri çıkıyor diyor ki işte şu yıl Bitcoin alsaydık, işte şu yıl şuradan arsa alsaydık, şu yıl Microsoft hissesi alsaydık milyonerdik. Bu da biraz hani rüyama aksakallı girseydi de bana lotoda çıkacak numaraları söyleseydi ben de onlarla bir güzel milyonları kazansaydım olayından farksız bir düşünce şekli. Danimarkalı felsefeci Søren Kierkegaard da hayat yalnızca geriye doğru anlaşılabilir ama ileriye doğru yaşanmalıdır demiş. Şimdi teoride her şey kolay değil mi? Piyasa düşünce al, yükselince sonra düşmesini bekle ve düşünce tekrar al. Hani beynimizin de bizi nerelerde kandırdığını öğrendik. E çözdük biz bu işi. Yani sistemin kölesi olmayı bırakalım. Herkes istifasını versin artık. Bölümün adını şey koysaymışım ya. Bu podcast bölümünden sonra herkes zengin olacak. Akıllı Yatırımcı adlı kitapta yine ilgimi çeken bir kısım var. Onu da söylemek istiyorum. Genelde derler ya hani hissesini alacağınız şirketi iyi araştırın falan. Şimdi bu iyi araştırın kısmında da iyi araştırdığımızı sandığımız iyi araştırma ne demek mesela? Şimdi Cisco ve Cisco şirketlerini duymuşsunuzdur. Hani S ile başlayan Cisco ile C ile başlayan Cisco. Bu şirketlerden S ile başlayan Cisco Corporation gıda hizmeti sağlayan bir şirket. C ile başlayan Cisco System ise ağ donanımı gibi konularda uzmanlaşmış telekomünikasyon endüstrisinde bir şirket. Şimdi kitapta da diyor ki hani iyi şirket ve kötü şirket vardır ancak iyi hisse senedi yoktur, iyi hisse senedi fiyatı vardır. Bu iki şirket aslında baktığınızda kendi sektörlerinde iyi şirketler dersek bu durumda hisse senedi fiyatlarının iyi olup olmadığını nasıl anlarız? Öncelikle siz bu iki şirketten birine yatırım yapsanız, yani sadece birine yatırım yapmak isteseniz hangisine yatırım yapardınız bir onu düşünün. Hani işin içinde böyle işte internet, gelecek, teknoloji gibi kelimeleri çağrıştıran Cisco sistemi mi yoksa gıdayı akla getiren Cisco Corporation'a mı? Bir de hani böyle biraz araştırayım deseniz aslında kitapta da 2000 yılındaki veriler karşılaştırmış. O verilere baktığımda Cisco sistemin yıllık net kazancı 2268 milyon dolarken bunun karşısında Cisco Corporation'ın net kazancı 446 milyon dolar olduğunu duyduğunuzda siz doğal olarak Cisco sistemin hisselerini almamak için bir sebebiniz kalmıyor. Peki akıllı yatırımcı gerçekten bu noktada ne yapıyor? Diyor ki bu bilgiler yetmez. Ben bir şöyle mali tabloları inceleyeyim ve mali tabloları incelediğinde de Cisco System gelirlerinin o 2268 milyon dolarlık gelirlerinin çoğunun devralmalardan kaynaklandığını ve kazançlarının da üçte birini yaptığı işlerden değil vergi muafiyetlerinden geldiğini görebiliyorsunuz. Yani toplam getiri oranına da baktığınızda aslında toplam getiri oranının %-28.6 getiri oranında olduğunu fakat buna karşılık Cisco Corporation'ın %53.5'lik getiri oranı olduğunu görüyorsunuz. Yani verileri detaylı incelediğinizde bu bilgilere ulaşıyorsunuz. İşte bu verilerden sonra da aslında burada akıllı yatırımcı dediğin tüm bu bilgilere bakıp iyi hisse fiyatının o dönem içinde her ne kadar böyle işte aklımıza internet, bilgisayar, carçur falan gelse de yine de veriler ışığında Cisco Corporation'ın iyi hisse fiyatı veren şirket olduğunu görmüş oluyor. Nörobilimci Antonio Damasio, kontrolün sizde olmadığını fark ettiğinizde çok daha fazla kontrol altında olacaksınız demiş. Yatırım konusunda da kararlarımızdaki kontrolü duygusal tepkilerimiz mi ele geçiriyor yoksa olayları gerçekçi değerlendirebilen aklımızla elimizde mi tutuyoruz? Columbia ve Harvard'da psikolog olan Paul Andreessen, hisse senetlerine ait sık güncellemeler alan yatırımcıların, hiç bilgi almayan yatırımcıların kazandıkları paranın yarısı kadar dönüşüm aldıklarını bazı deneylerle ortaya koymuşlar 1980 yılında. Duygusal tarafınız kontrol ele alacak ve sürekli hisse senetlerini kontrol edip düşerken panik satışıyla zarar edenlerden mi olacağız yoksa gerekli inceleme ve analizimizi yaptığımızda hisseye yatırımımızı yapıp arkamıza mı yaslanacağız? Yani ben bu konuda kendi öğrenme sürecime devam edeceğim muhtemelen ve bu zamana kadar araştırdıklarımdan, öğrendiklerimden böyle ilgimi çekenleri aktardığım bir bölüm oldu bu. Yine öyle ilgimi çeken bir şeyler olursa devam bölümü şeklinde bir diğer bir bölüm yaparım ama şimdilik bu kadar da diyeyim. Bölümü de Ralph Waldo'nun şu sözüyle sonlandırıyorum. Dünyada dünyanın bakış açısına göre yaşamak kolaydır. Yalnızken kendi bakış açınıza göre yaşamak da kolaydır. Lakin kalabalığın ortasında mükemmel bir nezaketle yalnızlığın bağımsızlığını koruyanlar büyük insanlardır.